İyi akşamlar sevgili seyirciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Güncel'le karşınızdayız. Aslında bu akşam Güncel'de Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı Doğu Karadeniz turunu, yükselen göçmen karşıtlığı ve akabininde paralel olarak da artan milliyetçi gerilimi konuşacaktık. Konuğumuz siyaset bilimci ve araştırmacı İbrahim Uslu'yla. Tabii bu konuları konuşacağız ama programımızın adıyla orantılı da hareket etmemiz gerekiyor. Güncel gelişmeler de bu planlarımızı bozabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel mahkeme tarafından çeşitli davalardan, çeşitli suçlardan mahkum edilmişti. Suç diyorum aslında, isnat edilen suçlar demek daha doğru. Davası Yargıtay'a intikal etmişti. Yargıtay'dan Kaftancıoğlu'na dair karar çıktı. 3 davadan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yu mahkum etti. Yani ona de toplam 4 yıl 11 aylık bir hapis cezası öngörüyor bu onama. Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak da geldi. Nedir onamaya gerekçe olan suçlar? Kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarından Canan Kaftancıoğlu'nun cezaları onaylandı. İki tane davadan da ceza almadı. Terör örgütü propagandası bunlardan biri. Peki Kaftancıoğlu, tabii bu ceza önemli ölçüde siyaset gündemini hareketlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerine ve partililere İstanbul İl Başkanlığı'na gidilmesi talimatını verdi. Kendisi de yola çıktı. Partililer de İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yola çıktılar. Orada toplanacaklar. Gençlik örgütü, milletvekilleri, kadın kolları, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve gelebilen tüm Türkiye'den Cumhuriyet Halk Partiler İl Başkanlığı'na doğru gidiyor. Orada bizim de bir ekibimiz var. Artı TV ekibi. Önemli bir gelişme olduğu takdirde onlara da canlı bağlanacağız. Peki Canan Kaftancıoğlu ne yaptı da böyle bir mahkumiyet aldı? 2013 yılına ait tweetlerden ceza aldı Canan Kaftancıoğlu. Yani toplam baktığımız zaman ilk zaman görüldüğü tarihi değerlendirecek olursak 9 yıl sonra, tweetlerden 9 yıl sonra ceza aldı. Peki bu ne anlama geliyor? Adalet ve Kalkınma Partisi tabii İstanbul'u kaybetmenin verdiği hınçla, çünkü ciddi şekilde vakıflarını aktardığı, parti teşkilatlarını aktardığı, medyasını aktardığı hortumlar kesildi. İstanbul'u kaybetmek demek sadece İstanbul'u kaybetmek değil, ciddi bir para kaynağını da kaybetmiş oldu, kontrol etti. Bunun hınca öfkesi bitmiyor. İtiraf etmek gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü İstanbul seçimleri öncesi iyi çalıştı. Tabii İYİ Parti de destek verdi. HDP'de özellikle ikinci seçimde destek verdi ve 25 yıllık AKP iktidarı İstanbul'da devrildi. Dediğim gibi ciddi para kaynaklarını kontrol ediyordu İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla iktidar. Bu kaynaklardan oldu ve bunun da bir nevi intikamını almak için 9 yıl sonra, 9 yıl önce atılan tweetlerden bir ceza yargılaması yaptırıp Canan Kaftancıoğlu'nu mahkum ettirdiler. 2013 yılına ait dedim bu tweetler. 2013 yılındaki tweetleri ve öncesini baz aldığımız takdirde Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerinin tamamı o dönem şimdi terör örgütü lideri olmakla suçladıkları Fethullah Gülen'e övgüler dizmekle meşguldü. Daha öncesine, biraz daha öncesine gittiğimiz takdirde Yeni Ali Samiyen'de, Galatasaray'ın stadı Seyrantepe'deki Yeni Ali Samiyen'de yapılan Türkçe olimpiyatlarında dönemin başbakanı Erdoğan Fethullah Gülen'e gel artık bu hasret bitsin diyordu. Şu an Adalet Bakanı Bekir Bozdağ muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'den selamlar iletiyordu. Bunları niye anlatıyorum biliyoruz zaten. Adalet ve Kalkınma Partisi bu tür yargılamaları yaparken ve kendi güdümünde olan mahkemelerden bu tür cezaları çıkartırken ilerisini düşünmüyor. İlelebet ömrü boyunca iktidarda kalacağını düşünüyor. Bir gün yargı sisteminin değişeceğini, iktidarın değişeceğini ve bu mantıkla kendisinin de sanık sandalyesine oturabileceğini bence hesaplamıyor. Eğer 9 yıl önceki tweetlerden ceza veriliyorsa, önümüzdeki seçimlerde iktidar değişiyorsa 10, 11, 12 yıl önceki tweetlerden, eylemlerden de ceza alınabilir. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %90'ını sanık sandalyesinde görürüz. Hakeza HDP'nin kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde sürüyor. Kobane protestoları ana gövdeyi oluşturuyor. Ancak çözüm süreci de bir suçlama konusu. Halbuki çözüm sürecinde HDP'nin aslında bir aracı rolü vardı. Devletle Kandil arasında bir aracılık pozisyonu vardı. Kendi kendilerine de gitmiyorlardı. İzinli ve resmi şekilde gidiyorlardı. Çözüm sürecini kapatma davası kriminalize edip bir suç haline getiriyor. Çözüm sürecinin bir tarafı HDP ise diğer tarafı da AKP. İleride bir iktidar değişikliği olduğu takdirde bu yargılama sonucu, eğer bu bir dava konusu oluyorsa, çözüm sürecinin diğer tarafı olarak AKP'de sanık sandalyesine oturacak. Bunları ileriye dönük olarak hesaplayamıyor iktidar. Tabii ne yazık ki bir yığın cümle kurdum burada. Yargılamalardan bahsettim, cezalardan bahsettim, parti kapatmadan bahsettim. Ancak hiç hukuktan bahsedemedim. Bu da bizim ülkece dramımız. Sayın İbrahim Muslu hattımızda, Skype hattımızda hazır. Sayın Uslu, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Aslında sizinle tartışmalı Doğu Karadeniz turuyla başlamayı düşünüyordum ki bugün bir haber düştü. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay'dan kötü bir haber geldi. 4 yıl 11 aylık cezasını onayladı Yargıtay. Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir tepki gösterdi. İyi Parti'den, Meral Akşener'den, İyi Parti kurmaylarından geldi. Temel Karamollaoğlu'ndan geldi tepki. Aynı şekilde diğer muhalefet partileri de tepki gösteriyor. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani bu bir yargısal karar değil zaten. Hani o, dolayısıyla hukuki boyutlarını falan hiç konuşmaya gerek yok. Bu tamamen siyasi bir karar ve bu şeyin, bu soruşturmaların ne zaman başladığına bakmanız bile yeterli. İstanbul İl Başkanı olduktan 2 gün sonra o bahsettiğiniz bugün mahkumiyete konulan tweetler nedeniyle soruşturma başlıyor. Sadece 2 gün sonra şeyden sonra da İstanbul yerel seçim sonuçlandıktan sonra da, ondan çok kısa bir süre sonra da ilk mahkumiyet kararı geliyor. Yani olayın şeyi, siyasi kariyeri ve siyasi performansıyla Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun bu davanın gidişatı arasında çok net bir ilişki var. Bunu çok açık bir biçimde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi şeye, yani bu seçime, artık seçim şeyine, atmosferine girmemize çok az bir zaman kala bu kararın gelmiş olması, üstüne üstlük atılan tweetler nedeniyle siyasi hak mahrumiyeti kararı verilmesi, siyasi yasak gelmesi, bu çok atipik bir şey. Yani hani Anayasa Mahkemesi bir partiyi kapatınca falan siyasi haklardan mahrumiyet kararı da verebiliyor. Ama bu yani sadece tweetler yüzünden. Sayın Erdoğan da böyle olmuştu, hatırlayın. Sadece şiir okuduğu için mahkumiyet almıştı. O sadece 4 aydı. Bu daha uzun. Ya da 4 ay yatmıştı. 4 ay yattı. Süre daha uzun olabilir mahkumiyet kararı. Ama orada da bir de artık seçme seçilme hakkı elinden alınmıştı. Şimdi aradan işte bunca yıl geçtikten sonra, çeyrek yüzyıl neredeyse geçtikten sonra yeniden aynı şeyi yaşıyoruz. Yani çeyrek yüzyıldır demokrasi bir adım ileriye gidemeyen, mağdur olanların dönüp aynı mağduriyeti başkalarına yaşattığı bir siyasal sistemimiz var. Bence esas konuşulması gereken husus burası. Yoksa hukuksal olarak bunu tartışmanın anlamı yok. Çünkü bu bir hukuki yargılama süreci değil zaten.
Sayın Uslu, seçimler artık yaklaşıyor. Zamanında yapılsa da 1 yıl kadar kaldı. Hani Haziran desek 13 ay diyelim hani. Seneye Haziran'da yapıldı takdirde. Hı hı. Ortam geriliyor. Bunun devamı da gelir gibi geliyor bana. Siz aynı fikirde misiniz? Misal Haziran ayında, yanlış hatırlamıyorsam 1 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun dönemin YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla bir davası var. Dava görülecek. Belki de karar da açıklanacak. İmamoğlu hakkında da siyasi yasak isteniyor. İktidar el arttırarak bu süreci daha da gere gere ilerletir mi? Sizin analiziniz nedir bu konuyla ilgili?
Yani beklenti o yönde ve iktidar da bugüne kadar hep bu beklentileri haklı çıkardı. Yani ne zaman ki insanlar seçime doğru işte bu sertlik artacak, ve siyasi partiler üzerindeki baskı artacak şekilde yorum yaptıysa ben hani orada biraz daha temkinli olmayı işin doğrusu şimdiye kadar yakın zamana kadar daha doğrusu bir tavır olarak belirlemiştim. Niye? Çünkü irrasyonel aslında yani bununla iktidarın yol alabileceği bir şey yok. Yani ya işte Belarus ve Mısır şeyini yöntemlerini kullanacaksınız. Yani neydi? Orada da her ikisi ülkede de seçimden önce bütün siyasetçiler tutuklandı. Bütün parti liderleri tutuklandı. Ve şey hatta Belarus'ta malum bütün parti liderleri tutuklanınca partilerin başına liderlerin eşleri geçti. Onlar kocalarından daha iyi performans gösterdiler. En son zaten öğleyin sandıkları mandıkları topladı. Seçime bir iki gün kala o kadın liderleri toplamaya başladı. En büyük partinin kadın lideri birkaç gün ortadan kayboldu. Sonra bir süre sonra seçimden üç gün sonra Moldova'da çıktı. Dağlardan, mağlardan kaçarak Moldova'ya sığınmıştı. Şimdi ya bu tür yöntemler kullanacaksınız ki Türkiye için bu tür yöntemler hayal bile edilemez. Yani kimse böyle fantaziler hayal etmesin. Bizim ülkemizde yaşanmadı bunlar. Bunlar Mısır ve Belarus gibi ülkelerden yaşanabilir. Ya da önünde sonunda siz bu arada ne kadar sertlik vesaire falan uygularsanız uygulayın. Sonunda sandık geliyor ve sandıkta siyasetin gerçek patronu olan seçmenler karar veriyor. Ve bu tür şeyler sertlik uygulamalarının bunu bizzat Sayın Erdoğan'ın kendisi yaşadı. Yani 28 Şubatçılar da çok sert davranıyorlardı. İşte dedim ya aynı karar birebir aynı karar aynı şeyler mahkumiyetler ama bugün Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bizim milletimiz bu tür şeyler üzerinden yani devlet gücünü kullanarak siyaset yapma usulünü çok fazla tensip eden bir halkımız yok. Yani 25 yıl önceden seçmeni bile onu tensip etmemişken şimdiki seçmenlerin buna onay vermesi falan beklenebilir bir şey değil. O yüzden de yani bu sadece bir taraf mağdur edildiği için falan değil. Hayır. Şeyde İstanbul seçimlerinde gördük yani bir taraf devlet gücünü kullandığında millet de kendi gücünü kullanıyor. O mağduriyet retoriğiyle açıklanacak bir şey değil. Vatandaş bunu doğrudan kendi iradesine yapılmış bir saldırı olarak görüyor. Bu ister 15 Temmuz'daki gibi alçak bir darbe girişimi olsun, ister hukuk üzerinden müdahale olsun, son 30 Mart seçimlerinde olduğu gibi İstanbul'da, daha doğrusu son yerel seçimden sonraki mahkeme kararında, YSK kararında olduğu gibi, seçmen aynı tepkiyi veriyor. Hayır diyor, benim bir iradem var ve ben irademe sahip çıkıyorum diyor. Benim seçtiğim adama darbe yapamazsın diyor. Aynı şekilde benim seçtiğim insanın da sandıktan sonra mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştıramazsın diyor. Her iki olayda da seçmen aslında kendi iradesine sahip çıktı. Bu mağduriyet retoriğiyle falan ilgili bir şey değil. Hani mağdur oldular da bilmem ne oldu bizim vatandaşma. Hayır öyle değil. Bizim vatandaş kendi iradesine saygı duyulmasını istiyor. Ben bir irade koyduysam o iradeye herkes saygı duyacak. Devlet gücünü, asker gücünü, polis gücünü, bilmem ne gücünü kullanarak benim irademin üstünde bir irade kullanamazsınız diyor ve işte yakın tarihimizde hatta Sayın Erdoğan'ın mahkumiyet kararından bu tarafa getirin. Son 25 yılda seçmen hep aynı tavrı gösterdi. Kendi iradesinin üstünde benzer bir şeyi muhtıradan sonra da yaptı. Yani AK Parti o güne kadar bir önceki seçimde %34 almış AK Parti o seçimde muhtıradan sonra %47 aldı. 14'ten 47'ye gelmek oyların yarıdan fazla artması demek yani ya da yarısı kadar artması demek. Şimdi bütün bunları görmeleri lazım. Hatırlamaları lazım. Çünkü kendileri bu deneyimleri yaşadılar. Bazen istifade eden oldular, bazen kaybeden oldular. Son yerel seçimde kaybeden oldular. Ondan önce istifade eden oldular. Yani bu şeylerle yargı kararlarıyla devlet gücünü kullanarak vatandaşın iradesinin üstünde bir güce sahip olabileceğini Türkiye'de hiçbir siyasetçinin düşünmemesi gerekir. Bizim vatandaşımızın bu konuda tavrı nettir. Vatandaşın karar verme anı geldiğinde vatandaş bu tür durumlarda hep aynı karar vermiştir. Kendi iradesine sahip çıkmıştır. Burada da öyle olur. O yüzden ben asla siyasal sonuç alması mümkün olmayan yöntemlere iktidarların yönelmesini hiç tavsiye etmiyorum. Sonunda millet siyasetin gerçek patronudur. Yapılacak tek doğru şey vardır. O da vatandaşın rızasını, vatandaşın memnuniyetini kazanmaktır. Bunu yapmaya gücünüz yetiyorsa vatandaş zaten sizi ödüllendiriyor. AK Parti bugüne kadar vatandaş rızasını alabildiği için vatandaş tarafından ödüllendirildi. 34 ile başladı, 47'ye çıktı. çıktı, 50'ye çıktı. İkinci bir kez daha %50 oy aldı. Dolayısıyla performansınız iyi olunca rızasını kazandıysanız sizi ödüllendiriyor. Ama rızasını kaybettiyseniz de sizi cezalandırıyor. 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ya da son yerel seçimlerde olduğu gibi. O yüzden de mekanizma çok basit. Vatandaş memnuniyeti, vatandaşın, milletin rızası. Bunu alabilen parti zaten kazanıyor ve siz bunu defalarca başardığınız için ve bunu kazandınız. Ama milletin iradesinin üstünde bir devlet gücü iradesi, siyasi irade, hukuksal irade falan olmaz. Bunu en iyi bilmesi gerekenlerin bunu unutuyor olması da bence bir tarihin bir cilvesi herhalde.
Size ek yapmak için söylüyorum, yerel seçimleri örnek verdiniz. 13 bindi ilk seçimde oy farkı, ikinci seçimde yani zorla. Yani dört, zarftaki dört pusuladan biri akıllara zarar bir şekilde geçersiz sayılıp seçim yenilenince 808 bine çıkmıştı fark. Demek ki iktidar bundan gerekli dersleri çıkartamamış. Ortada dönen görüntülerde İstanbul İl Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önü. Yavaş yavaş partiler toparlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, biraz sonra geçeceğiz, Ekrem İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz turundan kaynaklı olarak bir moral bozukluğu ve bir tırnak içinde parçalı bir görüntüsü vardı. Bu karardan sonra da karar belki de negatif bir karar tabii Canan Kaftancıoğlu için, hukuksuz bir karar ama bir çimento görevi görecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatlarına bir ekstra moral motivasyon ve birleşme imkanı sağlayacak gibi de görünüyor. Tartışmalı Doğu Karadeniz ziyaretine geçelim. Ekrem İmamoğlu'nun oradaki gazeteci tercihleri çok tartışıldı. Gezi'den sonraki eleştirilere verdiği cevaplar çok daha fazla tartışıldı. Oralara sırayla geleceğiz ama bu Gezi sizce Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına güçlü şekilde ben de varım, ben de bu denklemin içindeyim, beni aday gösterin demek için planladığı, yaptığı bir Gezi miydi?
Şimdi burada yani niyetini bilmemize elbette ki olanak yok. Tahminler yapabiliriz ama bunu net olarak bilmemize olanak yok. Ama burada bizim açımızdan önemli olan şu. Niyetiniz her ne olursa olsun. Yani ama bunun nasıl anlaşılacağı belliydi. Yani başka bir maksatla da aklınızın ucundan böyle bir şey geçmemiş olmadan yapmış olsanız dahi bu konjonktürde Cumhurbaşkanı adayının bu kadar çok tartışıldığı bir dönemde ve sizin isminizin her tartışmanın baş köşesinde olduğu bir dönemde bu adımı atıyorsanız bu bir tek şekilde yorumlanacaktır. O da Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili altılı masaya beni görmezden gelemezsiniz. Ben buradayım ve arkamda güçlü bir kamuoyu desteği var. Mesajı vermek istediğiniz şeklinde anlaşılır. Nitekim herkes de öyle anladı. Yani hiç kimse sıla-i rahime gitti, anasının babasını görmeye gitti diye düşünmedi. Zaten Trabzon'da durmadı bile. Memleketi Trabzon. Trabzon'dan direkt uçaktan indikten sonra Rize'ye geçti. Oradan Artvin'e gitti. Dolayısıyla hani memlekete gidip hısım akrabayı görmek, işte mezarları ziyaret etmek gibi bir ziyaret de değil. Hani öyle olsaydı belki insanların büyük çoğunluğu bugün yorumladığı gibi yorumlamaz ama doğrudan bayram nedeniyle de olsa gidip orada siyasi aktiviteler yapmak, mitingler yapmak böyle anlaşılır. Dolayısıyla da millet öyle anladı. Yani Sayın İmamoğlu'nun gerçek şeyi neydi, muradı neydi onu bilmemize imkan yok. Hani şey niyet okuyuculuğu yapmak da hoş bir şey değil. Ama böyle anlaşıldı mı diye sorarsak, hani soruyu düzeltecek olursak, evet aynen de böyle anlaşıldı. Ve ben bunun dışında bir yoruma da rastlamadım. Yani hem bir sürü insanla konuşuyorum hem de işte yazılanları, çizilenleri, sosyal medyayı falan takip etmeye çalışıyorum. Herkes de sizin sorduğunuz gibi anladı. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu hani murada neyse onu bilmiyorum ama böyle anlaşıldı ve bunu böyle anlaşılmaya da devam edecek. Yani bundan sonra da kim benzer işler yaparsa yapsın böyle anlaşılır. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı her adım biliyorsunuz yani konuşmasından işte videosundan bir tweetine varıncaya kadar ya da çeşitli siyasi şeylerine etkinliklerine varıncaya kadar her seferinde masaya ağırlığını koydu. İşte adaylığını biraz daha pekiştirdi. İşte adaylığını garantiye almak için bunu yaptı falan şekli yorumlanıyor. Yani doğaldır bu. Siyaset çünkü öyle böyle seçme bu kadar az bir zaman kalmışken ve adaylık tartışılıyorken potansiyel aktörlerin her hareketini Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilişkilendirerek yorumlama eğilimindedir. Bundan sonra da bu şeyde bu şekilde yorumlar yapılır. O yüzden siyasetçilerin bunlar rahatsız olacaklarsa eğer bunları düşünerek bu etkinlikleri planlamaları gerekir. Aksi takdirde biz standart düşünürüz. Yani hangisi yapacak olursa olsun o ismi geçen 3 kişi biz aynı şekilde düşünürüz.
Gazeteci tercihleri çok tartışıldı. Başta Nagihan Alçı olmak üzere ama sadece o değil tabii. Ertuğrul Özkök ve Akif Bekir de. Özellikle Nagihan Alçı şu anki Erdoğan'ın medyasına çok angaje olmuş bir isim. Bu eleştirilere verdiği cevaba sonra geleceğiz. Ancak bu tercihler ne anlama geliyor? Çünkü taban çok büyük tepki gösterdi ve temelinde de şu vardı. Taban dediğimde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastetmiyorum. Kendisinin belediye başkanlığına adaylığı sürecinden itibaren arkasında kenetlenmiş bütün partililerden bahsediyorum. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece Tayyip Erdoğan'ın yerine Ekrem İmamoğlu geçmiş olacak. Medya düzeni, ticari düzen aynı şekilde devam edecek diye çok sert tepkiler gösterdiler. Bu gazeteci tercihleri, yanında taşıdığı gazeteci tercihleri ne anlama geliyor? Bir anlamı var mı sizce? Analiziniz nedir?
Yani ben çok özel bir mesaj vermeye çalıştığını işin doğrusu düşünmüyorum. Yani bundan önce bu hani seyahatleri, diğer seyahatleri, tatilleri falan da tartışılmıştı ve Sayın İmamoğlu orada her zaman yani ben bireyim, benim de özel yaşamım var, aile hayatım var, tatile giderim. Yani işle tatili, siyasetle tatili birbirinden ayırmak lazım. Siyasetçi tatile gitmez diye bir şey mi olur falan şeklinde bir şey, yani bu tür eleştirilere çok kulak asmadığını o zaman da göstermişti. Şimdi burada da belli ki ben herkesle oturur konuşurum, medeni cesaretim var. Dolayısıyla en güçlü muhalifimi, en keskin muhalifimi bile ben yani biz davet edebilirim. Onunla oturup medeni bir biçimde konuşabilirim şeklinde yeni bir siyasetçi profili çizmek istiyor. Ya da işte yani Erdoğan tipi ya da bizim hakim kültür, siyasal kültürdeki siyasetçi tipinin dışında bir profil çizmeye çalışıyor. Fakat burada tabii ya ben buna saygı duyulabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama bir de burada siz artık koca bir şehrin belediye başkanıysanız ve gerçekten büyük bir şeylerle, herkesin özverileriyle o pozisyona gelmişseniz, o zaman bu özverileri, özveride bulunan, sizin için mücadele eden, çabalayan, çeşitli riskleri göze alan, bakın işte bir tweet atıldığı için insanlar hapse mahkum edilebiliyorlar yani. Böyle bir ülkede çeşitli riskleri göze alan ve sizin yanınızda durma cesaretini ve özverisini göstermiş insanların ne düşüneceğini de dikkate almanız gerekiyor. Almazsanız ne olur? O insanlar tepkisini dile getirir ve siz bir anda bir yoğun bir tartışmanın, yoğun bir krizin, siyasal krizin ortasında kalıverirsiniz. Sonra belli ki onlar çok mutsuz oldu. Arkasından bu eleştirilerin yükselmesinden sonra verdiği tepkilerden Sayın İmamoğlu'nun yani bu işten hiç mutlu olmadığını ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını da gördük.
Tepkilere gelmek istiyorum Sayın Uslu. Vız gelir tırıs gider mesela tepkilerin içerisindeki bir kelime. Efendime söyleyeyim, akıllı olun dedi. Konuşmasının bir yerinde bu kardeşiniz diye cümleye başladı ki yani çok tanıdık bir cümle bu. Üslup da çok tanıdık. Ne yazık ki seçmenin tüyleri diken diken oldu. Kendisine parmak sallayan, eleştiriye tahammül edemeyen, ayar veren bir Ekrem İmamoğlu gördüler karşılarında. Tırnak içinde birinin kötü bir kopyası gibi. Buna dair değerlendirmeniz nedir? Bu eleştirilere verdiği tepkiye dair.
Kötü kopyanın ötesine geçti. Bence esas büyük hayal kırıklığı o an başladı. Çünkü hani adını verelim, Sayın Erdoğan da zaman zaman ya da AK Partililer, sadece Sayın Erdoğan demeyelim. AK Partililer zaman zaman seçmenlere yönelik olumsuz tutumlar içerisinde falan olabiliyorlar. Örnekleri var. İşte en son da geçen hafta bu olaylar tartışılırken bir AK Partili siyasetçi işte ahmaklar ifadesini falan kullanabildi diyelim ki. Ama burada bence o nüansı çok yakından hissetti insanlar. O yüzden o konuşmaya çok tepki geldi ve Sayın İmamoğlu da hemen hatasını anladı ve geri adım attı, özür diledi. Şeyden konuşması nedeniyle özür diledi. Etkinlik nedeniyle değil. Şimdi AK Parti bunu yapıyor ama kendilerine oy veren seçmenlere değil, diğer seçmenlere yönelik bunu yapıyor. Evet. Yani o eleştirileri, hakaretamiz ifadeleri. Burada kendisine oy veren, kendisini destekleyen, kendisinin yanında yer almış seçmenlere bu şeyler, sert ifadeler kullanıldı. O yüzden belki de Türk siyasetinde bir ilk, yani kendi seçmenine karşı negatif ifadeler kullanan bu seviyede bir siyasetçi ben daha önce hatırlamıyorum. Belki yani daha lokal siyasetçiler falan öyle şeyler yapmış olabilirler. Onu bilemiyorum ama bu seviyede siyaset yapan bir siyasetçi kendine oy vermiş insanlara yönelik benim hatırladığım böyle bir negatif ifade şeyi tavrı hiç olmamıştı. Bu ilk kez oldu. Zaten esas büyük hayal kırıklığı da o an başladı. Yani doğrudan seni destekleyene eğer karşı negatif bir dil kullanıyorsan falan bu yeni bir aşama. O yüzden bu sefer tepkilerin şeyi şiddeti artınca Sayın İmamoğlu anladı ve özür diledi. Bence bu süreç boyunca yapılan en doğru hareket son hareketti. Yani o sözlerinden dolayı özür dilemesiydi. Şimdiden sonra bu şeyin hasarı ortadan kaldıracak adımlar atması lazım Sayın İmamoğlu'nun. Çünkü sonunda benim gördüğüm işte yani hayal kırıklıkları, iyi düşünülmemiş etkinlikler, gereksiz alınganlıklar falan böyle şey hani küçücük bir şeyden, hadiseden çok büyük bir şey tartışma çıkmasına neden oldu. Yani şey yani sizin de belirttiğiniz gibi şimdi bu yaşanan bu olay İmamoğlu vakasını unutturacaktır. İyi de olur. Ama bu her siyasetçinin başta Sayın İmamoğlu ve İmamoğlu'na destek olan çalışma arkadaşları olmak üzere bu gelişmelerden ders çıkarması lazım. Yani bir tabanınızı tanıyacaksınız, onların tepkilerini bileceksiniz. Bu tepkilere göre ya bu tepkilere uygun davranacaksınız ya da uygun davranamıyorsanız, bildiğinizi yapacaksanız da o zaman da size yönelik eleştirilere kulaklarınızı kapayacaksınız ve hani tamam yani siz beni eleştirme hakkına sahipsiniz ama benim de bunu böyle yapmam gerekiyor ya da ben böyle olduğunu, bunun doğru olduğuna inanıyorum ve yapıyorum diyeceksiniz. Günün birinde siyasal sonuçlarına katlanabilirsiniz ama seçmenle polemiğe girmek yani tamam seçmeni tanımıyorsanız tepkileri görünce de bir de üzerine üstlük yani biz nerede hata yaptık demek yerine seçmenle polemiğe giriyorsanız hatta polemiğe bile girmeyip doğrudan seçmeni sözler sarf ediyorsanız o zaman şey artık olay bir başka boyuta geçiyor. Neyse ki Sayın İmamoğlu şey hani yanlıştan döndü ve dedim ya o süreç boyunca en doğru hareketi yapıp şeyden sözlerinden dolayı açık yüreklikle seçmenden özür diledi. Zaten o özürden sonra da tartışmanın tansiyonu bitti. Şimdi sadece böyle daha yorumlar yapıyoruz ama sıcak tartışma. Belki şeyden yani o fotoğraf çıktığında bu özür dileseydi bu tartışmalar ve hiç bu seviyeye gelmeyecekti ve böyle bir kötü hatıra Türk siyasetine ya da Sayın İmamoğlu'nun siyasi kariyerine hiç şey yapışmamış olacaktı. Ben Sayın İmamoğlu'nun bu şey iletişimde tepki verme şeyinde bir benim gördüğüm kriz yönetme yeteneğinde bir sorun var. Hatırlayacaksınız bu karın olduğu gece işte yemeğe gitme iddiaları, büyükelçi yemek yeme iddiaları gündeme geldi. Bir gün tepki gelmedi. Bir sürü insan yok öyle bir şey yalan söylüyorsunuz falan diye İmamoğlu tarafından açıklama gelmeyince onu savundu. Sonra arkasından fotoğraflar falan çıkınca o savunan insanlar çok şey kötü duruma düştüler. Bir kısmı özür dilemek zorunda kaldı kamuoyundan falan. Ben hani falan, bilmiyordum falan diye. Şimdi orada da mesela o gecikmeyle süreci yönetmeye başlaması falan bir şey yine kendisini seven, kendisiyle şey duygudaşlık yapan insanların zor durumda kalmasına neden olmuş. O kriz yönetme, krizi algılama falan şeyini süreçleri konusunda da bence biraz daha şey özenli ve bu olaylardan yaşananlardan ders çıkaran bir tutum içerisinde olması yerinde olacaktır.
Sayın Uslu, 2019 yerel seçimleri öncesindeki çalışmalar hepimizin hafızasında. Sayın İmamoğlu çeşitli etkinlikler yapıyordu, pazar dolaşıyordu. Bir takım planlı provokatif tepkilere maruz kalıyordu. Bir takım da karşı partiye gönül vermiş insanların doğal tepkilerine maruz kalıyordu. O zaman sinirlerini aldırmış gibiydi. gayet eleştirilere, provokatif olanlara da dahil olmak üzere gayet sakin cevap veriyordu. Açıklayıcı cevaplar vermeye çalışıyordu. Provokasyona gelmiyordu. Mütevaziydi. Şunun şurasında yani 2,5 yıl geçti. 180 derecelik farklı bir şey ortaya çıktı. Bir kişi çıktı. Çok en son konuşması çok kibirliydi mesela. Bu değişimin sebebi nedir? Makam, mevki, ilgi, alaka mı bozdu?
Yani işte bazen demek ki insanlar öfke kontrolü yapamıyorlar. Yani şey, bu konsantrasyonla ilgili bir şey. O seçim kampanyası döneminde seçime çok konsantre olmuştu ve bu tür şeyler geleceğini de gelebileceğini ve bunlara hazır olması gerektiğine dair kendini psikolojik olarak hazırlamıştı. O bir pazar yerinde bir teyzeyle diyaloğu vardı, hatırlayacaksınız. Daha sonra o teyzeyi ziyarete gitti. Şimdi oralardaki davranışları çok takdir gördü. Şimdi bir siyasetçi doğrudan seçmeninle münasebet kurma durumunda olan ve o seçmenle bir iç içe yaşamak zorunda olan, belediye başkanları öyle insanlardır. Hani senatörler falan vardı, bizim sistemimizde de bir ara vardı falan. Seçmenle daha az teması olur falan. Şimdi öyleyseniz belki hani bu tür lüksleriniz olabilir ama belediye başkanlığı gibi seçmenle her daim iç içe yaşamak zorunda olan bir siyasetçinin bu şey yani siyasetçi için doğru davranış kalıbı Sayın İmamoğlu'nun kampanya dönemindeki tutumuydu. Zaten insanlar o yüzden kısa sürede çok sevdiler. Niye? Bazı AK Partili siyasetçilerde gördükleri o biraz daha ben merkezci ya da arrogan ya da şey sonunda hani biraz statüsünün şeyini gereğinden fazla farkında olan tutumlarından rahatsızdı zaten seçmen ve böyle mütevazi, eleştirilere hiç şey yapmayan, olumsuz tepkiler vermeyen, eleştirildiği zaman bile ne yüzünden tebessümünü ne nezaketini asla kaybetmeyen, seçmenle asla sinirlenmeyen falan bir insanın siyasetçi profilini özlemişlerdi. Sayın İmamoğlu'nun çok sevilmesinin arkasında bu vardı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun bu deneyimleri bizzat kendisi yaşadı. Bunları iyi biliyor olması lazım. Yani o kadar kısa sürede bir siyasetçinin sevilmesinin nedeni ortalama siyasetçinin dışında kişilik özellikleriyle toplumun onu tanımasıdır. Ama şimdi ortalama siyasetçinin bile şeyinde altında bir şey davranış kalıbı tabii seçmen yakıştıramadı. Yakıştıramayınca da sert tepkiler verdi. Bir de sosyal demokrat seçmen, özellikle sosyal demokrat seçmenler siyasetçinin kendinden yukarıda bir yerde olmasını, belki sağ seçmenle sol seçmen arasındaki en temel fark bu. Sağ seçmenler belki o şey geleneksel kültür nedeniyle siyasetçiyi hiyerarşik olarak kendinde yukarıdan bir yerde konumlandırıyor. Ama sosyal demokrat seçmenler öyle değil. Onlar sonunda şeyin, siyasetin patronunun kendi olduğunun çok daha fazla farkındalar. O yüzden yani seçmeninizi tanıyacaksınız ve seçmenin şeylerine, kültürüne, beklentilerine falan göre davranışlarınızı ayarlayacaksınız. Tersini yaptığınızda da o zaman arkasından gelecek tepkileri serin kanlılıkla karşılayacaksınız. Ama hem onu yapıp hem de arkasından serin kanlı olamıyorsanız o zaman işiniz zor. Bu tür tepkilerle sık karşılaşmak durumunda kalırsınız. Umarım dedim ya bu süreçten herkes gerekli dersleri çıkarmıştır. Bir daha böyle bir şey çok kolay yönetilebilecek bir kriz yüzünden bu kadar günlerdir, yani iki haftadır bayramdan bu tarafa bunu konuşmak zorunda kaldı Türkiye'de insanlar. Oysa ki çok rahat bu süreç yönetilebilirdi. Yani en sonda yaptığı özürü belki en baştan yapsa, yani biz bu maksatla yaptık ama böyle bir alınganlık olduysa bundan da biz gerekli mesajı aldık, kimse merak etmesin. Yoksa biz o kampanyadaki Ekrem İmamoğlu aynıyla duruyor. Bu benim siyasi vizyonumun, kişiliğimin değiştiği anlamına gelmez. Herkes müsterih olsun falan diye mesela o gün böyle bir konuşma yapacak olsaydı o tartışmalar orada biterdi yani. Ama uzadıkça, yanıtlar geldikçe, sert yanıtlar geldikçe tabii tartışmanın hem boyutları büyüdü hem de etkisi güçlendi hem de süresi uzadı. Hala daha bu konuyu aşamadık olarak. Siyaseti yorumlayan insanlar olarak.
Adaylık şansı kaldı mı hala?
Elbette ki ben yani sonunda böyle tek bir olaydan hareketle Çünkü seçimin çok zor bir matematiği var ve altı lider o seçimin matematiğini göz önünde bulundurarak en rasyonel kararı verecekler bence. Yani orada duygular vesaireler falan filan çok fazla şey olmaz, etkili olamaz. %50+1 gerekiyor birincisi, ikincisi rakibinizin oy oranları var. Üçüncüsü işte muhtemel adayların alabileceği oy oranlarına dair elde çok sayıda veri olacak falan. Bütün bunlara bakılır ve orada o gün şey hem bu sorumluluğu taşıyabilecek yeteneklere sahip, birikime sahip hem de oyu seçimi kazanabilecek en uygun aday seçilir. Ben o yüzden de hani artık şeyden listeden çıktı, liste 4'ten 3'e düştü ya da 5'ten 4'e düştü falan şeklindeki yorumlara çok fazla katılmıyorum. Daha önümüzde 1-1,5 yıl var. İnsanlar, siyasetçiler de hata yapabilirler. Önemli olan sonrasında bu hatalarından ders çıkarıp çıkarmadığıdır. Sayın İmamoğlu hakikaten siyasetçi kumaşı çok iyi bir siyasetçi. Ben burayı doğru okumuş olacağını ve bir süre sonra buradan gerekli dersleri çıkarmış olarak seçmenlerle ve kanaat önderleriyle iletişimini revize edeceğini, güncelleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir yıl sonra bu olay unutulmuş olur. O günün verili koşulları altında o kararı liderler alırlar. Bu olayı da hatırlamazlar.
Peki Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir adaylık yarışı, savaşı, soğuk savaşı var mı sizce? Böyle bir gözleminiz var mı?
Benim gördüğüm Sayın Kılıçdaroğlu yani herhangi bir kişiyle arasında böyle bir yarış olmasın diye, hatta herhangi bir kişiyle herhangi bir kişi arasında yarış olmasın diye. Çünkü bu Cumhurbaşkanı adaylığı yarışının yıkıcı bir şey olacağını ve sürece zarar vereceğini öngördü. Bu şeyle de bu öngörüyle de belli tedbirler aldı. Diğer parti liderleri de bu tedbirleri haklı buldular ve onunla birlikte hareket ettiler Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte. Neydi o? Sayın Kılıçdaroğlu altılı masayı kritik gördü. Bir aday adaylığı yarışının yıkıcı olabileceğini gördü. Ve hiçbir koşul öne sürmeksizin yetki, Cumhurbaşkanı belirleme yetkisi masadadır dedi ve hepimizin orada bir oy olacak dedi. Yani pazarlık etmedi. Bizim oyumuz %25, sizin oyunuz %1, dolayısıyla benim oyum 25 sayılsın, senin oyun 1 sayılsın, ona göre belirleyelim falan filan gibi şeyler yapmadı. Ya da ben masada 5 kişi olayım, siz 1 kişi olun, ona göre el kaldıralım gibi yöntemler önermedi. Ne dedi? 6 parti, 6 lider, herkesin bir oyu var ve bu masa yetkilidir dedi. Kendi yetkisini de masaya devretti. Şimdi öyle olunca artık bu rekabetin anlamı kalmadı. Şimdi yani bir parti içinde bu karar verilecek olsaydı parti içindeki bütün lobileri, işte delegeleri vesaireleri falan harekete geçirebilirdiniz. Ama işte 5 ayrı farklı partinin liderine nasıl kulis yapacaksınız ve onlar üzerinde nasıl baskı oluşturacaksınız? Bu rasyonel değil yani. Her kim yapacak olursa olsun o masadaki insanlar etkilemez. Çok kolay değil. Dedim sonunda oradaki insanlar her biri bir partinin, farklı partilerin genel başkanları ve bu tür etkileri belki parti içi tartışmalarda bu tür etkileri açık olabilirler. Ama oraya geldiklerinde o artık memleket meselesi, demokrasinin geleceğiyle ilgili bir şey ve üzerinde psikolojik baskı kurarak da bir yaparak falan o masayı etkilemek mümkün olmayacaktır. Orada kriterleri belli. Cumhurbaşkanı bu adayında aranacak kriterler belli. Seçilebilir olmak da bunlardan biri ve seçimin matematiği var yani %50+1 rakibin alması muhtemel oy oranı, potansiyel adayların oy oranlarına dair elde verirler. Dolayısıyla da en rasyonel kararı verirler. Kimse bu tür şeylere bence yöntemlerle boşu boşuna vakit harcamasın. Siyaseti de toplumu da bu tür işlerle meşgul etmesin. Sonra toplumun gerçekten sevdiği siyasetçi zaten toplum masaya onu dikte eder. Yani toplumla masa arasında böyle çok güçlü bir etkileşim var. Ben masanın millet kanaatlerini yakından takip ettiğini ve nazarı dikkate aldığını da biliyorum, gözlemliyorum. Bu konuda zaten hiçbir eleştiri yok. Yani seçmen taleplerini ciddiye almıyorlar şeklinde. Masaya çok sayıda eleştiri yöneltildi ama böyle bir eleştiri bugüne kadar hiç gelmedi. Seçmenin patron olduğunu biliyorlar. Zaten seçmenin gerçek patron olabilmesi için bu parlamenter sistem vesaire falan şeyi onu yeniden hayata geçirmeye çalışıyorlar. O yüzden seçmen gerçekten bir insanı seviyorsa masa bunu fark eder ve masa gereğini yapar. Masanın kumar oynayacak şeyi yok, lüksü yok. O yüzden bu tür girişimlere bence hiç gerek de yok. Bırakalım masa işini rahat yapsın. Çünkü masanın varlığı Türkiye'de bir değişimin tek umudu. Masa yoksa Türkiye'de değişim umutları da iyice zayıflayacak. O yüzden böyle şeylere gerçekten şey gerek yok. Siyaseti de toplumu da kendi kendimizde hiç boşuna yormayalım.
Kemal Kılıçdaroğlu ben bir yola çıktım. Ya benimle olun ya yolumdan çekilin dedi. Bu açıklamayı parti içine yönelik olduğu yorumlandı. Hatta bu geziden sonra daha da daraltan yorumcular oldu. Ekrem İmamoğlu'nu kastettiğini söylediler. Sizin bu sözdeki hedefin kim ya da kimler, parti içi parti dışı, adres kim sizce bu sözlerdeki?
Ben bu Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir cümle olduğunu hiç düşünmedim. O şeyde yani hangi olaydan sonra bu hangi bağlamda bu lafın söylendiği önemli. Bu şey elektrik faturaları, elektriklerin kesilmesi, insanların karanlıkta kalması, elektriklerini ödeyemeyecek bir ekonomik duruma düşmüş olmak falan gibi bir ortamda Sayın Kılıçdaroğlu benim bunlarla bir kavgam var dedi. Kastettiği de ülkeyi ekonomik olarak bu şeye hale sokan iktidar. İşte saray şurekası diyor bilmem hedefini gösterdi aslında. Benim bunlarla bir kavgam var dedi. Kavga kavramını da kullanmaktan çekinmedi. Dolayısıyla ben şey bu kavgada yanımdaysanız benimle birlikte gelin ya da ölümden çekilin. Yani aman yapmayalım etmeyelim şimdi onu yaparsak bilmem ne olur falan şeklinde. Çünkü siyasette bazen bu tür yorumlar da yapılmıyor mu? Yapılıyor yani. Aman da gerginliği yükseltmeyelim, gerginlik rakibe yarıyor. Biz o yüzden sadece işimize bakalım, ekonomiyi konuşalım da falan. Hayır mesela bugün de yine aynı kavga şey yani gerektiğinde iktidarla kavga edebilecek gücü ve doğrudan sahada bu kavgayı sürdürebilir. İşte adalet yürüyüşü de bu kavganın yansımasıydı. Gelin kesin elektriğimi bakalım ne olacak meydan okuması da bu kavganın bir yansımasıydı. Bugün şimdi İstanbul'a bütün partiyi toplama şeyi çağrısı da bu kavganın göstergesi. Dolayısıyla kavganın şeyi belli, tarafları belli. CHP ve iktidar ve ben böyle bir yani bir siyasi lider olarak bundan sonra böyle bir şey mücadele yöntemi seçiyorum dedi. Ya yanımdasınız ya da önümden çekilin ama girip bize politikamı değiştirmek için falan bana gelmeyin dedi. Aslında söylediği buydu. Kimseye hedef almadı. Bence esas bu bir motivasyon cümlesiydi. Zaten bunu duyduğunda herkesin bu kavgaya hazır olduğunu, bu mücadeleye hazır olduğunu ve arkasında duracağını biliyordu. Ama etkili biçimde söyledi. Zaten o cümleden sonra hatırlayın dakikalarca salon ayakta Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışladı desteklerini ve bu cümleden etkilendiklerini zaten gösterdiler. Yani siyasetçi açısından maksat hasıl olmuştur. Ama o sözün muhatabı esas muhatabı bağlamına baktığınızda iktidardır ve iktidarla dişe diş bir mücadele çağrısıdır o. Ya yanımda mısınız diye sordu aslında salonda ayakta alkışlayarak yanındayız, arkandayız dedi. Dolayısıyla da maksat hasıl oldu. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir konuşma değildi. Yani hiçbir alakası yoktu bence. Biraz yanlış yorumlandı dedim ya. Ülke bu Cumhurbaşkanı adaylığına tartışmasına odaklandığı için konu ne olursa olsun bunun hemen Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilintisini kuruyor. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasında bence bir takvim var. Yani ilk önce o Cumhurbaşkanı adayı belirleyinceye kadar bir siyasal parti olarak ve Türkiye'nin işte şeyden sonra İktidar Partisi'nden sonraki en büyük partisi olarak belli sorumlulukları olduğunun farkında bir partisini büyütmeye çalışıyor. İki, muhalefet blokunu büyütmeye çalışıyor. Üç, iktidarın seçmenlerini etkilemeye çalışıyor. Dört, ezilen yoksul kesimler var. Onların sesi olmaya, onlarla duygudaşlık ilişkisi kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla çok sayıda iş var. Yani bütün buralarda başarılı olursa zaten Cumhurbaşkanlığı adaylığı bir sonuç, bir hedef olmamalı. Sayın Kılıçdaroğlu da bunun farkında. Kim onu hedef haline getirecek olursa bence yanılır. Sayın Erdoğan da İstanbul'daki o performansları, mücadeleleri vesaireler ben o dönemi de yakından takip ettim. Hiçbirinde ben günün birinde Cumhurbaşkanı olmak için bunları yapıyorum şeyini yapmamıştı. O an öyle davranması gerekiyordu. O an siyaseten doğru davranma biçimi ya da onun konumundaki doğru davranış şekli oydu ve onları yaptı. Toplumda bunu gördükçe O güvenin arttı, sevgisi arttı ve başka makamları da ona layık görmeye başladılar. Aslında olay bundan ibaret. Dolayısıyla siz bulunduğunuz pozisyonu dolduruyorsanız ve hakkını veriyorsanız seçmen diyor ki burada ben bunu gördüm, buranın hakkını verdi. O zaman ben bunu artık daha üst görevlerde de görevlendirebilirim diyor. Ve zaten toplum doğrudan talep ediyor. Sen artık oraya git diyor ve sizi oraya gönderiyor. Bu tür aşağıdan yukarıya doğru gelen şeylere, siyasetçilerin kariyerine bakın. Çoğunda böyle olmuştur yani. Başarılı bir siyasi şeyi kariyerin arkasından yüksek pozisyonlar geliyor. Ama yani kariyer hedefi yaparak sadece adımlarınızı atarsanız seçmen o zaman bunu anlıyor ve sizin davranışlarınızı samimi bulmamaya başlıyor. Hesaplı bulmaya başlıyor. Ve belli bir şeyle kariyer hedefini gerçekleştirmek için atılmış adımlar olarak görüyor. O zaman da samimi bulmadığı için size de ona göre davranıyor. O yüzden ben Kılıçdaroğlu'nun siyasal gerçekçiliği çok yüksek benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Bu tür tartışmaları parti içi şeyler, rekabetler bilmem neler amacıyla falan girişmiyor. Aslında o yolculuk kavramını çok önce kullanmıştı. Helalleşme kavramını ilk kullandığında bir yolculuğa çıkıyorum dedi. Ülkeyi barıştırmamız lazım. Acıları yarıştıramayız. Bizim bir arada yaşayabilmemiz için bu şeyleri, haklarımızı birbirimize helal etmemiz lazım falan. Orada bu yolculuk kavramını kullandı. O gün bugündür de o şeyi zaman zaman kullanıyor. Bu yolculuğun yolunun iktidarla güçlü bir mücadeleden geçtiğinin farkında. İşte bugünkü hadise de bize bunu gösteriyor. O yüzden de arkadaşlarına benim yanımda mısınız bu mücadelede değil misiniz diye sordum. Ama o davet ettiği yer ya da önümden çekilin dediği yer mücadeleydi. Bu mücadele Cumhurbaşkanlığı kariyeriyle ilgili bir şey değil yani özetle.
Sayın Uslu, programımızın da sonuna geldik. Son 3-4 dakikamız kaldı. Çok tartışmalı bir konu var. Sığınmacılar meselesi. Burada seçmenin durduğu yer nedir? Seçmenin beklentisine sığınmacılar konusunda partilerde.
Çok net aslında. İlk bir yıldan sonra şimdi bu göçmenler Türkiye sandıklarında IŞİD'den kaçarak geldiler, hatırlayın. İlk gelişleri IŞİD nedeniyleydi. Bizim daha önce böyle bir deneyimimiz var. Saddam'dan kaçan Iraklılar, Iraklı Kürtler bir Türkiye'ye doğru geldiler. Türkiye halkı o zaman da yardım elini uzattı. Sivil toplum kuruluşları, Kızılay vesaire o dönemde kim varsa diğer STK'lar oraya yardıma koştu. O insanları bizim sınırlarımız içerisinde baktık, koruduk, ihtiyaçlarını karşıladık. Bir süre sonra da ülkelerine geri döndüler. Yine öyle olacağını düşündük işin doğrusu. Herkes böyle düşündü. Ve o günlerde tabii ki Suriyeliler gelsin, onları orada ölmelerine seyirci kalmayalım dediler. Fakat bir süre sonra baktılar ki bu diğer önceki gibi değil yani. Buradalar, yerleştiler, şehirlere yayıldılar. Yani olay Suriye sınırında geçiyor. Edirne'de göçmen, Trabzon'da, Artvin'de göçmen ya da Muğla'da göçmen. Şimdi ne alakası var falan. Kamplarda yaşamıyorlar, şehirlere yayıldılar falan. Ya bu ne olacak? Hadi savaş devam ediyor. Savaş bitti hala. Sonra yani bu ilk gelişlerinden bir buçuk yıl sonradan itibaren seçmen artık göçmenler ülkelerine geri gitsinler demeye başladı. Misafirlik uzadıkça geri gitsinler demeye başladılar. Ve bir süre sonra seçmenin %70'i ve daha çoğu Suriyeliler evine dönmeli demeye başladı. Neredeyse 10 yıldır seçmen aynı şeyi söylüyor. Ama bu Türkiye'de bu göçmen meselesi siyasi tartışmaların konusu olmadı. Belki kültürel faktörler. Bir tek son yerel seçimde seçmen davranışlarını bazı seçim çevrelerinde belirleyen bir işlem gördü. Ama onun Avrupa'da 10 yıl önce başlayan tartışma bizde 10 yıl gecikmeyle başladı. Ama artık cin şişeden çıktı. Toplumun net bir talebi var. Göçmenler sadece Suriyeliler de değil. Diğer göçmenler de Afganistanlılar, Pakistanlılar, Somaliler, Afrika ülkelerinden gelen bir sürü insan var. Bunların tamamının artık kapılarımızı kapatmayı, sınırlarımızı kapatmayı ve bu insanları da göndermemiz gerektiğini talep ediyorlar siyasetten. Bu talebi karşılaması muhtemel parti bence önümüzdeki süreçte avantajlı olacaklar. İktidar bu anlamda seçmene güven veremiyor. Çünkü bir gün Allah'ın kullarına kucak açmaya devam edeceğiz diyor. Ertesi gün Afgan meselesinde işte bir göçmen alacak kapasitemiz bile kalmadı deyip göçmen almaya devam ediyor. Suriyelilerde de aynı şey. O yüzden bu tutarsızlıklar seçmeni muhalefete doğru yönlendirebilir. Ekonomiden sonra göçmen meselesi iktidarın ikinci yumuşak karnıdır.
Sayın İbrahim Uslu, programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Siyaset bilimci ve araştırmacı İbrahim Uslu konuğumuzdu. Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay'dan 4 yıl 11 aylık bir hapis cezası geldi. Bunu konuştuk. Tartışmalı Doğu Karadeniz gezisini konuştuk Ekrem İmamoğlu'nun. Bizden sonra ana haber var. Hoşçakalın.